Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Yaklaşık 10 senedir psikiyatri alanında çalışıyorum. Bu podcast'i de 7 sezondur yapıyorum. Aslında bu podcast'te başlangıç hikayesi de bugün anlatacağım podcast'in temasıyla uyumlu. Bir bite the bullet hikayesi, bir eyleme geçme hikayesi. Biraz belki bu mesele üzerinden de genel anlamda da hani böyle bir eyleme geçmek üzerine de konuşacağım bir bölüm olacak. Bite the bullet. Yani İngilizcesiyle hani Türkçeye çevirirse kurşunu ısırmak, mermiyi ısırmak ifadesinin köken hikayesi birçok günlük deyime benziyor ama biraz daha karanlık bir tarafı var. Biraz daha böyle sert bir tarafı var. Bu ifade ne kadar zor olursa olsun yüzleşilmesi gereken bir durumla karşılaşmayı ve sonuçları tatsız olsa da bunu kabullenmeyi anlatıyor. Belki Türkçedeki karşılığı acıya göğüs germek, dişini sıkmak, zorluklara katlanmak. Aslında herhalde bizim en iyi çevirimiz dişini sıkmak olabilir. Bu terim ilk defa Rudyard Kipling isminde bir yazarın 1891 tarihli romanında The Light That Failed adlı kitabında ortaya çıkıyor. Bu hikaye de aslında hani yani bu bir deyim gibi ama romandan ortaya çıkarak deyimleşen bir şey. Hayatın getirdiği kaçınılmaz kayıplar karşısında onuru ve direncini korumaya çalışan Dick Halder'ın hikayesini anlatıyor. Halder görme yetisini, aşkını ve yaşam amacını kaybediyor. Bu üçü çok enteresan. Yani görmüyor, aşkını kaybediyor ve yaşam amacını yitiriyor. Ve bu hikaye bite the bullet ifadesiyle sembolleşiyor. Buradan bir mesaj tüm dünyaya gidiyor ve acılardan kaçmak yerine onlarla yüzleşmenin gerekliliğini vurguluyor. Bu yüzden eser hani hem Victoria dönemini de bir sembolü haline gelmiş olabilir. O zamanın o maskülenliğini hem de trajik bir sonla barışmayı anlatıyor. Yani çok sert bir dönem, Victorian dönem. Muhtemelen birçok insanın kurşunu ısırdığı, mermiyi ısırdığı bir dönem ve sonrası tabii günümüze doğru uzanan bir serüveni başlatıyor. Kipling bu ilk romanıyla Nobel'e giden bir yazarlık serüvenine başlıyor. Britanya İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika seferlerini anlatıyor bu hikaye. Belki tabii o sömürgeci zihniyetin de bir yansıması olabilir ama hani biz oradan değil de başka bir yerden bakalım, daha bireysel bir yerden cesaret göstermek, dik durmak anlamında kullanılan bir kavram. Yani Kipling'in hikayesinde gerçekte bir kurşun yoktu ama ısırmak cesaret verir diyerek bu hikayenin o mecazi gücünü öne çıkarmıştı anlatısında. Aslında tabii hiçbir şey yoktan var olmuyor. Muhtemelen bu roman yazıldığı sırada buna esin kaynağı olan bazı kaynaklar vardı. Anestezisiz ameliyatlar örneğin bu acıyla başa çıkmak için mermi ısırma uygulamasından türediği iddia ediliyor. Bizde de anestezi olmadan yapılan EKT'ler çok uzun zaman, belki bazı filmlerden falan da hatırlarsınız, çok böyle sert görüntüler vardır. Yani hastalar uyutulmaz ve beyinlerine elektrik şoku verilir. Nöbet geçirirler ve bunu anestezisiz bir şekilde yaparlar. O yüzden anestezi çıkmadan önce muhtemelen acıyı böyle bir örtbas etmek ya da acıya rağmen bir takım tedavileri yapmakla ilgili bazı pratikler var. Hatta o zamanlar deri bir kayışı ısırmak çok yaygın. Böyle hastaların ağızlarına deri bir kayış veriliyor ve onlar onu ısırıyor. Ve yine Kızılderili isyanlarında ortaya çıkan bir kavram. Fişeği ısırmak, orada to beat the cartridge. Bu da onur kırıcı ya da acı verici bir duruma katlanmayı simgeleyen güçlü bir anlamı ifade ediyor. Muhtemelen tabii Kızılderili isyanlarında yaşanan Amerika'da ciddi anlamda bir trajedi var. Sonra yine bu şeyde bite the bullet ile ilgili akademik dünyada da çok fazla şey var. Mesela pek çok araştırmayı işte bir onkoloji ile ilgili örneğin kemoterapi ile ilgili bir makaleye bile bite the bullet iki nokta deyip başlıyor bazı yazarlar. Böyle retorikte çok öne çıkan bir deyim olmuş. Ve bu isimde bir film var. Film bunu hem gerçek hem de metaforik olarak işliyor. Bir sahnede karakter doğrudan bir mermi kovanını dişine yerleştirerek acıyla baş ediyor. Ve bütün aslında film boyunca hep dayanıklılık yarışı ve böyle bir mücadele etmek var. Aslında bu western türündeki filmlerin de temasını bir anlamda oluşturuyor. Onlar da böyle hep böyle bir kovboylar, oradaki şeyler hep bir mücadele halinde, hep bir dayanıklılık, hep böyle erkeksi, maskülen bir şeydi aslında bu. Yani kurşunu ısırmak. Şimdi tabii ne kadar oraya gideceğiz bilmiyorum ama ta Amerikan İç Savaşı öncesine kadar uzanan bir hikayeden bahsediyorum. O zaman mesela şey de var işte, shove a bullet, yani böyle sakız gibi mermiyi çiğnemekle de ilgili şeyler var. O zaman kullanım askerlerin kırbaç cezası sırasında bağırmamak için hani kullanılan bir şey. Yani fiziksel acıya katlanmak için kullanılan bir yöntem. Acıya ses çıkarmadan dayanmak. Hani bu akla şunu getiriyor. Pek çok borderline hastalarının yaşadığı ruhsal acıyı fiziksel acıya çevirirken aslında onlar da bir yerde kurşunu ısırmış oluyorlar. Yani bedenlerine kesiler atarak, bir yerlerine zarar vererek, kafalarını duvara vurarak, örneğin hani bunları böyle gördüğümüz için de söylüyorum. O da muhtemelen bir mermiyi ısırma hikayesi. Acı insan davranışını yönlendiren güçlü bir sinyal sahiden ve zihinsel tutum acının algısını değiştirebiliyor. Ya bu yüzden mesela bir yaramız böyle su topladığında, işte diyelim ayağımızda bir yer böyle şişti, her adım attığımızda canımız yanıyorsa sahiden o adım atmayı bize bıraktırıyor. Bunu metaforik anlamda da düşünebiliriz. Ya da daha kalın bir çorap giyebiliriz ya da ayakkabı giyebiliriz. Ya da o ayağımıza çok ağırlık vermeden yürüyebiliriz. Ve bir şekilde acı bize yön veriyor. Bazen de bizi eylemsiz bırakıyor. Bir şeyleri ertelememize sebep oluyor. Hani az önce anlattığım bu hikayeler aslında sadece tarihsel ya da kültürel şeyler değil. Bir anlamda hepimizin hikayesi. Ben mesela hani işte bu podcast'ten örnek verdim. Podcast'i 2019'da yapmaya başladım. Ama 2017'den itibaren bir podcast yapsam mı yapmasam mı, yapsam mı yapmasam mı diye çok düşünüyordum. Böyle hep şeydi. Yani ne anlatacağım? İşte bu anlatılanlar insanlara hitap eder mi? Kim ne dinleyecek? Ya da işte benim yapacak çok daha önemli işlerim var. Ve bu bütün bunlarla beraber uzun süre yapamadım. Yapmadım yani, yapamadım da değil. Elbette tabii bahanelerim vardı. Gerçek işlerle meşguldüm. Yani zamanım yoktu. Sanki çok böyle çömez asistanım ve dünyayı kurtarıyorum. Öyle bir şey yok ama işte insanlar, değil mi? Aslında bir korku var. Yani bir şey yapacağım ve bu benim beklentilerimi karşılamazsa, düşündüğüm kadar iyi bir şey ortaya çıkmazsa. Çünkü başlarken de şöyle bir yerden hareket ediyorum. Ya insanlar yapıyor da, hani böyle biraz şey bir tavırdı, hatırlıyorum. Şimdi o tavır geride kaldı ama ya bilmeden konuşuyorlar. Şimdi ben çıkacağım. Hani ben de bilmiyorum aslında. Yani komik gelen kısmı, ben ne biliyormuşum ki? Ama ben konuşsam daha iyi konuşurum. Hani hep şey derler ya, konuş o zaman, yap o zaman. Hani bu pek çok insanın böyle ikilemde kaldığı bir şeydir. Yani ben yapsam daha güzel olur. Birileri de der ki yap o zaman. İşim var benim, gücüm var. Hani vaktim yok. Ama bu deneyim, yani hani bir şeyleri yapma isteğiyle, işte yapsam daha iyi olur fikriyle yapmayı ertelemek arasında sıkıştığımızda şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ne hani bunu yapıp yapamayacağımızı öğrenmiş oluyoruz, ne bunu yaparsak iyi olduğumuzu öğreniyoruz, ne de kötü olduğumuzu öğreniyoruz. Aslında bu korku bize hiçbir şey kazandırmıyor. Ve aslında asıl sorun korkunun doğurduğu bu eylemsizlik. Yani şöyle hayal edin. Kaç kez, kaç defa aileniz, eşiniz, arkadaşlarınız, işte iş hayatından, akademik hayattan insanlar size şunu sordu. Ya o işi yaptın mı? Ya da sen şöyle bir şeyden bahsediyordun, onu hallettin mi? Ve o anda insanın, hani ben de buna benzer şeyleri yaşadığım için tahmin ediyorum, böyle göğsünüze bir ağırlık çöküyor. Kalbiniz biraz hızlanıyor. Hatta bazen sinirleniyorsunuz, biliyor musunuz? Yani tamam kardeşim, sana şunu yapacağım, bunu yapacağım dedim de niye bunu durup durup hatırlatıyorsun? Yani nereden çıktı şimdi bu? Böyle bir reaksiyon veresi geliyor insanın. Hatta şey diyorsunuz, ya söylediğime pişman ettiniz beni. Yani sizinle paylaştım, pişman oldum. Bundan sonra bazı insanlar şey yapıyor. Hani hiç aklından geçen bir şeyi paylaşmıyor. Hiçbir projeyi, hiçbir fikri. Ben bununla ilgili çok fazla şey görüyorum. Mesela ya işte olana kadar artık kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ben bunun nazarla karışık bir kaçınma olduğunu düşünüyorum. Olana kadar kimseye söylemeyeceğim, sonra yarım kalıyor. Kalsın yani, bunda bir şey yok da. Ama sessiz bir öfke var aslında, bana sorarsanız burada böyle içselleştirilmiş sessiz bir öfke var. Fakat öfkeniz onların sizi yetersiz göstermesinden de değil, bana sorarsanız. Eylemsizliğin suçluluğunu hissetmenizden. Yani eylemsizlik gerçekten ama gerçekten suçluluk duygusuyla çok paralel giden bir şey. İnsanın içinde böyle boşluk yaratan, umutsuzluk yaratan, öfke hissini doğuran ve kendinden nefret ettiren bir şeye dönüşüyor. Aslında tam anlamıyla, kohutçu anlamda o kendiliğe yöneltilmiş bir saldırı. Bu yüzden aslında başarısız olmaktan bile daha kötü. Yani hiçbir şey yapmamak, hiçbir eyleme kalkışmamak başarısız olmaktan bile daha kötü. Mesela bu tarz hani işte podcast örneğine benzer örnekleri yaşadığım, yani eylemsiz kalacağıma başlayıp yapayım dediğim ve sonunda başarısız olduğum şeyler de var. En azından şeyim yani, hani o denedim hissi. Tabii denemek de yani, biz bir şeyi böyle göstermelik denemeler var. Gerçekten bir de böyle adanıp denemeler var. Şimdi Bite the Bullet hikayelerinden bir tanesi benim için YouTube'da bir şeyler yapmak. Yani diyorum ki ben Podcast yaptım artık ama podcast öyle bir yere geldi ki yani YouTube her şeyi yuttu. Adında da olduğu gibi bir kelime şakası. Bunu herhalde böyle bir mecraya taşımak lazım. Şimdi YouTube'da hiç olmadığımı söyleyemem. Yani Akbank Sanat'ın videoları var. Başka katıldığım şeyler var ama hiçbir zaman kendime ait bir video çekip koymadım oraya. Ya bu podcast'i pekala bir video cast gibi de kaydedebilirim ya da hatta ben video cast de sevmiyorum. Böyle dışarı çıkıp açık havada falan bir şeyler kaydetmek. Sonra hemen şey yapıyorum böyle. Ya diyorum işte onu çekmek de zor olur. Kim bunun kurgusunu yapacak? Kim bunu çekecek? Montajını yapacak? Ya da uğraşacaksın, dışarılara gideceksin, bilmem ne yapacaksın da kim izleyecek bunu? İnsan aklına geliyor bu tabii ki. Yani her şey buna bağlı değil ama aklımıza da geliyor. Aslında hayatta hedeflerimiz genelde ikiye ayrılıyor. Çok basitçe özetlemek gerekirse dışsal ve içsel hedefler. Şimdi dışsal hedefler zaman sınırlı. Bir teslim tarihi vardır, bir yönergesi vardır. Yani onu çoğu zaman erteleme pahasına da olsa bir şekilde yaparız. Yani örneğin bir proje vardır ve bunun için size bir tarih verilir ya da işte bir rapor yazacaksınızdır. Bunun bir vakti vardır. Hani erteleseniz de eninde sonunda yapılacak bir şey vardır. Çünkü sizin dışınızda, bakın dışsal olduğu için, sizin dışınızda birileri daha bundan haberdardır. O yüzden hani ertelersin, ötelersin ama bir noktada yaparsın böyle sıkışa sıkışa da olsa. Fakat içsel hedefler bence hani burası herhalde önemli. Sağlıkla ilgili, ilişkilerle ilgili, kişisel projelerle ilgili bunlar çoğunlukla zamana bağlı değildir. Ve bu yüzden sürekli ertelenir. Oysa ironik bir biçimde hayatımıza asıl yön veren şeyler de bunlar. Yani içimizdeki hedefler, içselleştirdiğimiz hedefler, bizimle alakalı hedefler, kendi kişisel hedeflerimiz. Yani burada kimseye bir şey borcumuz yok. Yani işte şu gün şu tarihte yapacağım borcumuz yok. O yüzden rahatız ve sürekli erteliyoruz. Ama aslında belki de bizi biz yapan şeyler bu içsel hedefler. Tabii değişim korkusu ve konfor alanı bunlar bizi olduğumuz yerde tutuyor. Şöyle bir söz var aslında, size böyle çok Amerikan bir yerden bugün yaklaşıyorum ama işte Abraham Lincoln'un galiba bir sözü var. Yarının sorumluluğundan bugünün işini erteleyerek kaçamazsınız diyor. Yani erteleme aslında bir yönüyle kısa vadeli hazlarla oyalanmak. Yani işte bir şey yapacağım ya, onun yerine 5 işte dakika bir TikTok izleyeyim ya da onun yerine 1 saat daha uyuyayım. Fakat bu iş bir alışkanlığa dönüştüğünde, bu alışkanlık da artık bir yaşam tarzına dönüştüğünde karşımızda kaygı, stres, suçluluk ve tüm bunların ötesinde kendinden şüphe duyan bir insan vardır. İnsanın kendinden şüphe duyması böyle can yakan bir deneyim. Yani ben kendimi bir şey sanıyorum ama ya da ben kendimle ilgili bazı yargılara vardım ama biraz abartıyor olabilir miyim yani? Ben sandığım gibi biri olmayabilir miyim? Bu gerçekten insanın canını yakan bir şey ve aslında tüm bunları da düşünürsek bir şeyi ertelemenin, geciktirmenin, dur bakalım ya sonra yaparız hani biraz daha geçsin demenin bedeli çok ağır olabilir. Ya bir girişimciyseniz örneğin fırsat penceresini kaçırabilirsiniz. Ya da büyük bir bilim adamıysanız. Ya örneğin Einstein görelilik kuramını açıklamayı erteleseydi. Hani herhalde değil mi, bilim tarihi baştan sona farklı olurdu. Yapacağımız işlerin getireceği iyi hisleri ve fırsatları düşünmek, bir şeyle bir şeyi kıyaslıyoruz. Yani ya olmazsa kaygısından daha motive edici olabilir. Yani sonuçta ne olacağını bilmiyoruz ve bir istediğimiz şeyi düşünmekle ilgili özgürüz. Yani fırsatları düşünmek, iyi hisleri hayal etmek, bunlar belki daha kıymetli. Machiavelli diyor ya, fortunalar, fırsatlar, hayatta fırsatlar vardır. Sen işte sürekli bir şeyleri kontrol edersen, sürekli bir şeyin üzerine çok kapanıp onunla ilgilenirsen dışarıdaki fırsatları kaçırırsın. Yani aslında bu özgürlük, özgür irade paradokslarıyla da ilgili bir şey. Bununla ilgili bir bölüm kaydedeceğim. OKV ile de alakalı bir bölüm olacak. Yani ya olmazsa kaygısı ya da bir şey eksik yaptıysam düşünceleri bizi hapseden, bizi fırsatlardan alıkoyan şeyler. Küçük bir görevle bile başlamak. Örneğin çok basit bir e-mail atmak birine. Yani o eylemsizliği biraz olsun kenara atmak. Aslında bu bile çok böyle güzel hissettiren, iyi hissettiren bir şey. Yani o mermiyi ısırmak. Evet, yani o mermiyi ısırmak lazım. İnsan canı yanması pahasına bir şeyler yapmakla belki de yükümlü. Bu böyle acıyı romantize etmek anlamında olan bir şey değil. Ama tarih bize şunu gösteriyor. Yani bite the bullet diyor. Cesaret diyor. Metanet diyor. Sebat et diyor. Devam et diyor. Önümüzde bir seçim var. Hani çok böyle nasıl diyeyim, korkusuz bir şekilde. Bir kurşunu mu ısırmayı seçeceğiz yoksa kurşunun gelip bizim bir yerimizden böyle sıyırıp geçmesine mi tanık olacağız? Çünkü o da acı veriyor. Yani bir şeyleri Yani bir kararı ertelemek de aslında bir karar. Yani biz aslında karar vermiyor değiliz. Mesela bir şeyi ertelediğimizde o da bir karar vermek. Fakat asıl mesele hani onu şimdi mi vereceğiz? Yani o kararı şimdi mi vereceğiz yoksa sonra mı? İşte bu da bir karar verme. O yüzden bite the bullet. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.